Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2018 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak İdris Arpat imzalı İslami Paradigmayı Anlama Gayreti başlıklı yazıyı sunacağız. Kur'an-ı Kerim, Allah'ı hiç hatırdan çıkarmayın ki ebedi mutluluğa ulaşabilirsiniz buyurur. İnsan ruhuyla Allah Celle Celaluhu arasında kuvvetli bir bağlantı vardır. Bu bağlantı azaldıkça insan hem saadetini hem de ahlakını zayıflatıyor. Allah'ı zikretmekten maksat kaygımızın Allah olması, O'nun rızasını celbedecek bir hayatın yaşanması, gönlümüzün O'nun sevgisiyle dolu olmasıdır diye düşünüyorum. İnsan Allah'ı unutma suçu işleyince ceza olarak Allah da insana kendini unutturuyor. İnsanın kendini unutması demek temel meselelerini hiç umursamaması demektir. Temel mesele dediğimizde varoluş gayemizi, hayatımızın bu gayeye uygun yaşanmasını kastediyoruz. Hayat nedir? Ölüm nedir? Ölüm ötesi nedir? Bu suallerin çok hayati sorular olduğunun bilinmesi gerekir. Allah'ı unutmamak ruhsal zindeliğimizin, yaşama sevincimizin, saadet ve mutluluğumuzun temel şartıdır. Yüce yaratıcımızın beğeneceği bir hayat yaşamak, onu sürekli gündemde tutmakla mümkün oluyor. Yasin suresinin 22. ayetinin meali şöyledir. Hem ben, beni yaratana, dahası hepimizin huzuruna varacağı yüce Allah'a neden kulluk etmeyecekmişim? Bir Müslüman olarak bu ayet-i kerime üzerinde azıcık düşündüğümüzde hayata gelmiş olmak Allah'ın lütfu olarak karşımıza çıkıyor. Yaratılmış olmak yaratandan dolayı, onun kulu olmaktan dolayı şerefli olmaktır. Yüce kudrete gönül vermek yücelmektir. Hakka tapıp hakkı tutmak çok yüksek bir mertebedir. Yaratılmış olmak cennete girmeye aday olmaktır. Yaratılmış olmak yeryüzünün Kitab-ı Kebir-i Kainat'ın okuyucusu, Yüce Allah'ın talebesi olmaktır. Yaratılmış olmak, Yüce Allah'a muhatap olmaktır. Bu muhatap oluş bizi hayranlığa, hayranlık da teslimiyete ve kulluğa götürmüştür. Kulluk, yaratılmış olma nimetinin şükrüdür. Yerlerin, göklerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi Yüce Allah olduğundan, Adem'in evlatları olarak bizler sadece emanetçiyiz. Ölümlü dünyada hiçbir şeyin gerçek sahibi değiliz. Günün birinde emanetleri gerçek sahibine bırakıp başka alemlere çekip gitmek zorundayız. Yerlerin, göklerin sahibi Yüce Allah olduğu gibi, vücudumuzun da, çoluğumuzun, çocuğumuzun da, malımızın, mülkümüzün de sahibi O'dur. Vücudumuz dahil her şey bize bir emanetse, emanetlerin nasıl kullanılacağını da elbette alemlerin sahibi belirleyecektir. İşte bu noktada yaşamanın bir hak değil, bir vazife olduğu ortaya çıkıyor. Yaşamak bir haktır dediğimizde, ne verdiğinde bu hakka sahip oldun diye sorarlar adama. Bu sualin cevabı yoktur. Dahası yaşama hakkımdan feragat ettim de diyemiyoruz. Haklarından feragat etmek takdir edilecek bir durumken, hayat hakkından feragat çok büyük bir suç olarak kabul ediliyor. İntiharın suç oluşunun başka sebepleri de vardır ama hayat vazifesinden kaçış olduğu kesindir. Bu vazifeyi verene bir isyan anlamı taşıyor. Senin verdiğin rolü beğenmiyorum demektir. Vazifeden kaçılmaz. Vazifeyi ifa için planlı, programlı, ciddi ciddi çalışılır. Hayat bir vazife ise elbette vazifenin mahiyetini vazifeyi veren belirleyecektir. Kullandığımız her bir şeyi emanet olarak istifademize sunan Yüce Allah, elbette hayatın nasıl yaşanacağını bize anlatacaktır. İhdina talebimize, üdellil müttakîn diye cevap vermesi bundandır. Yüce Allah, yarattıklarının pek çoğundan üstün kıldığı, tabir caizse özene bezene yarattığı insanın elbette yüksek bir hayat yaşamasını isteyecektir. bir koyun hayatı yaşamasından memnun kalmayacaktır. Kur'an dolusu kurallar göndermesi de, şanlı şerefli Resuller göndermesi de bundandır. Donanımı çok yüksek olan insan, kendini yok yere harcamamalıdır. Yüce Allah'ın muhatap aldığı insan, hazdan ve hızdan öteye bir değer taşımazsa, bu yürekler acısı bir harcanıştır. Böyle bir ilkellik, yüce makama muhatap olamamaktır. Yüksek düzeyde bir hayat algısına sahip olanlar, basit düşünceli insanlarla neyi konuşacaklardır? Belli ki bir koyun hayatına razı olanları, Yüce Allah hatırlanmaya değer bulmayacaktır, üstünü çizecektir. Dahası, mevcut donanıma rağmen işin ciddiyetini kavramaya neden yanaşmadığının hesabını soracaktır. Bir vazife süreci olan hayatta bizden beklenen nedir? Bu suale Kur'an-ı Azimuşşan'dan cevap ararken, Müddessir suresinin ilk 7 ayeti dikkatimi çekiyor. Bu ayeti kerimelerde Hazreti Peygamber anılarak ümmetin geneline hitap ediliyor. Anladığımız şudur. Ey dağları sartacak ağır sorumluluklar omuzlamanın getirdiği kaygılarla evine ve içine kapanmış insan, bu kapalı yerde kaygılarını dağıtamadığın gibi bir mesafe de alamazsın. Hele sen bir harekete geç. İşe münasip bir yerinden başla. Sana verilen ilkeleri hayat alanına taşımaya başla. Geçim yüküne ilave olarak bu gayretlere de soyun. Sıkıntı ve harcanışlarla dolup kalmış yeryüzünü yaşanılır hale getirmenin gayretine gir. Beğenmediğin hayatın beğenilir, yaşanmaya değer hale gelmesi için bir dizi çaba harca. Evet, seni çok ağır bir vazifeyle vazifelendirdik. Bütün dünya sana karşı ama o zorluklar benim kudretim karşısında hiç kalır. Hem seni gücünü aşan şeylerden sorumlu tutmuyoruz ki, sen sadece benim ululuğuma dikkat kesilip ismimi dilinden, sevgimi gönlünden eksik etme. Çok ağır bir vazife omuzladın ama sınırsız imkanlara sahip dostun, yardımcın, seni koruyup kollayan Rabbin var. Vazifeyi veren benim, her halinden haberdarım, seni çok ciddiye alıyorum. İmdi, böylesine yüce, böylesine nezih, böylesine temiz bir davaya çağıran insan, içiyle, dışıyla pırıl pırıl olacaktır. Din davasını kin davası haline getirmeyecektir. Kalbin çok yüce hislerle, Allah ve insan sevgisiyle, hayret ve hayranlık duygularıyla dolu olacaktır. Bunun için ayarı dilden süpürmek gerekir. Süpür ki Hak tecelli etsin. Tecelli etsin ki kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyesin. Yüce dost hep seninle olsun. Ey Muhammed ve ey ümmeti Muhammed! Hak, hakikat uğrunda, Allah yolunda sarf ettiğin gayret, katlandığın yorgunluk ne nispette olursa olsun, bu fedakarlıkları çok görme. Din davası sıradan bir dava değildir. Hak, hakikat yoluna çıkanlar için gemiler yanmıştır. Elbette büyük fedakarlıklar olacaktır. Ne yapıyorsan Allah hatırına yap. Senin Allah gibi candan bir dostun yok. Ne bekliyorsan ondan bekle. Dikkatini olmayacak yerlere yönlendirme. Sevgin için yanlış adresler belirleme. Bu tevhidi zedeler. Şirke kapı aralar. İdris Arpat'ın kaleme aldığı İslami Paradigmayı Anlama Gayreti başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak ve şimdi de yardımcı doçent doktor Mustafa Karabacak'ın kaleme aldığı Kulluğa Çağrı başlıklı yazıyı sunacağız size. Rabbimiz insanları kendisine kul olmaları için yarattığını bildirmektedir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ayette bahsedilen kulluk, öncelikle Allah'ı tanımak, yani onu Rab olarak kabul etmek ve sonra da ona ibadet etmektir. Yani kulluk hem imanı hem de ibadeti kapsamaktadır. Kulluğa çağrı, peygamberlerin görevlerinden de birisidir. Çağrı yani tebliğ peygamberlerin ortak özelliklerindendir. Bu görev yapılmadığı zaman peygamberlik görevi yapılmış olmaz. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, duyur. Eğer bunu yapmazsan o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş, duyurmamış olursun. Ve Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah kafirler kavmini hidayete erdirmez. Maide 67. Tebliğ görevi bütün peygamberlerin görevlerindendir. Onlar insanları önce Allah'ı tanımaya, sonra da ibadete çağırmışlardır. Resulullah'ın Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirken yaptığı tavsiye, tebliğde neyin öncelikli olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Ey Muaz! Yemenlileri davet edeceğin ilk şey, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah şehadeti olsun. Eğer bu iki şehadeti kabul ederlerse, bu defa Allah'ın her gece ve gündüzde 5 vakit namaz farz kıldığını onlara bildir. Eğer onlar bu hususta da sana itaat ederlerse, bu defa onlara mallarında Allah'ın zekatı farz kıldığını bildir. Bu zekat zenginlerden alınır ve fakirlerine verilir. Bir başka hadiste ise Resulullah cennete gitmesine vesile olacak ameli soran kişiye şu tavsiyede bulunmuştur. Allah'ı Rab olarak kabul edip ona hiçbir şeyi ortak koşmaman, 5 vakit namazı kılıp zekatı vermen ve Ramazan orucunu tutmandır. Allah'ın gönderdiği 124 bin peygamberin bunlardan 315'inin Resul olduğu bildirilmiş, hepsinin ilk yaptığı insanları Allah'ı tanımaya yani ona inanmaya çağırmalarıdır. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye tebliğ yapan bir peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Nahl 36. Kur'an'da Allah'a imandan sonra bu çağrıya uyanlara ibadetler tavsiye edilmiştir. Bu sebeple birçok yerde imanla salih amel peş peşe zikredilmiş ve Allah bu ikisini yapanlara güzel vaatlerde bulunmuştur. İman edip salih ameller işleyenlerse cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara 82. İman ve ibadet bilinciyle hareket eden bir kul özellikle de büyük günahlardan sakınmalıdır. Bir hadiste helak edici olarak belirtilen büyük günahlardan şunlar sayılmıştır. Allah'a ortak koşmak, efsun, sihir, büyü yapmak, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi haksız yere öldürmek, yetim malı yemek, riba, faiz yemek, düşmana hücum anında savaştan kaçmak, namuslu, kendi halinde mümin kadınlara zina iftirası yapmaktır. Bu günahlardan kaçınıldığında Allah Teala, kulun yaptığı küçük hataları affedeceğini ferman buyurmaktadır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Nisa 31. Onlar ki ufak tefek hataları bir yana, büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab ederler, sakınırlar. Muhakkak ki Rabbin mağfireti geniş olandır. Necm 32. Kulluk hem imanı hem de ibadeti, hatta insanın nefes alıp verdiği her anı kapsamaktadır. Bunun için zaman, mekan ve şekil söz konusu değildir. Nerede olursanız olun, o Allah sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf 16. Allah Teala'nın 5 vakit namazı günün farklı zaman dilimlerine dağıtması da bir hikmettir. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. Nisa 103. İslam'ın şartlarından sadece namaz kulun bütün hayatını kapsamaktadır. Allah, kendini Rab olarak tanıyan kulun sabah erkenden kalkarak kendisine şöyle söz vermesini istemektedir. Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Nimet erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil. Söz verme günün diğer vakitlerinde de devam etmekte ve en son istirahate çekilmeden önce bir kez daha aynı sözlerini yenilemesini Allah Teala kulundan istemektedir. Böylece kulun Rabbine karşı verdiği bu söz en azından diğer namaz vaktine kadar devam etmeli, kötülük yapmasını engellemelidir. Kitaptan sana vahyedileni oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz, hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir. Ankebut 45. Selam ve dua ile. Yardımcı doçent doktor Mustafa Karabacak'ın kaleme aldığı Kulluğa Çağrı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de son olarak Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan'ın kaleme aldığı Düşünce, Duygu ve Davranışlarda Ümmeti Gözetmek başlıklı yazıyı sunacağız. Ülkede ve dünyada özellikle son birkaç aydır yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz gelişmeler, bilhassa Müslüman ülkeler açısından büyük ve ortak acıların, elemlerin yaşanmasına vesile oldu. Ancak bu olumsuzluklara bağlı olarak ümmet coğrafyasında özellikle Ramazan dolayısıyla ortak duaların ve yakarışların, kıpırdanışların ve uyanışların dillendirildiği ve filizlendiği de açıkça görüldü. Müslümanlar sanki biraz daha sosyalleşti, ümmetleşti. Mensubu oldukları Ümmet-i Muhammed'in daha yakından farkına vardılar. Düşünce, duygu ve davranışlarında ümmet ufkuna olan ihtiyaçlarını hissettiler. Milli ve coğrafi sınırların değil, imani çerçevenin önemli olduğunu gördüler. Sevinçlerini ve gözyaşlarını bu imani çerçevede değerlendirme gereğini benimsediler. Ramazan gibi kulluk yoğun bir mevsim, ülkedeki seçim gibi sosyal bir olay ve bunun dünyaya yansıması doğal olarak kültürel kıskançlıkları, düşmanlıkları beraberinde getirdi. Ümmet, gündeme ağırlığını koymak, düşünce, duygu ve girişimini hissettirdikçe, ufkunu kendine has özellik ve güzellikleriyle donatma ihtiyaç ve hakkını ilan ettikçe, dahili ve harici, hizb-ü şeytan takımları da boş durmayıp, karşı ataklar geliştirdiler. Söz konusu karşı ataklar içinde en düşündürücüsü ve tehlikelisi Fransa'da bir güruhun Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması teklifinde bulunmaları olmuştur. Bu teşebbüs ve teklif İslam ve ümmet karşıtlarının işi nereye kadar götürebileceklerinin ibretlik örneği ve uyarıcı göstergesidir. Bilindiği gibi ehli kitap, kendilerine gönderilen ilahi kitapları tahrif ve tebliğ etmekte tescillidir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, onların bu cinayetlerini şöylece açıklamıştır. Yahudilerden bir kısmı da kelimelerin yerlerini değiştirerek tahrif ederler. Onlardan bir kısmı Allah'ın kelamını dinleyip anladıktan sonra bile onu kasten bozup değiştirirler. Ehli kitaptan bir kısmı, aslında kitapta olmadığı halde, sizin kitapta öyle olduğunu zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Böylece çarpıttıkları şeyi Allah göndermediği halde onun Allah'tan olduğunu söylerler. Onlar bile bile Allah adına yalan uydururlar. Onlar kelimeleri yerlerinden oynatıp değiştirirler. İşte böylesi bir bozma ve değiştirme, tahrif ve tebdil suçunun faillerinin günümüzdeki uzantıları cami duvarına pisleyen mahluk misali, bu defa aziz kitabımız Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını teklif edecek kadar hadlerini aşmışlar ve ümmeti Muhammed'i rahatsız etmişlerdir. Unutulmamalıdır ki Kur'an-ı Kerim'den bir kısım ayetleri çıkarma teklifi pek tabii olarak başlı başına büyük bir İslam ve ümmetin Muhammed karşıtlığı göstergesi olmakla beraber bir taraftan da sünnet ve hadis düşmanlığı girişimlerinin asıl hedefine ve tehlikesine de dikkat çekmiş olmaktadır. Hadis ve sünnete yönelik hiç de dost olmayan düşünce ve eleştirileri dillendirmekten vahşi bir zevk alan kasıtlı kimseler ve anlaşılmaz bir körlükte bu akıma kapılıp şakşakçılık eden gafiller, iddialarının aksine kimlerin ne tür emellerine zemin hazırladıklarını, hatta hizmet ettiklerini görmelidirler. Aksi halde ümmet ufkunda gelişecek kutsallara yönelik tüm olumsuz girişimlerin sebebi ve şakşakçısı olmaktan kurtulamayacaklardır. Diğer yandan öteki dini yapılara selam vermekte tereddüt eden dini grup mensupları, düşman mihrakların üretip sattığı silahlarla birbirinin canına malına kıyan ümmet kesimleri, merhum Akif'in tespitiyle gaza namıyla dindaş öldüren biçare dindaşlar, ümmet ufkunun en yürek yakan manzaraları, en köklü acı gerçekleri olarak bu dönemde de gündemdeki yerini korumuştur. Hatta uluslararası çapta gayrimüslim zalimlere yandaşlığa, işbirliğine, finans sağlama cinayetine razı olan Müslüman ülkeler bile görülmüştür. Bu görüntü şimdilerde ne yazık ki süreklilik kazanma aşamasındadır. Bu çerçevede bakıp ümmet ufkunun kararmış, hatta seçilemeyecek ölçüde kayıplara karışmış gibi bir hal almış olduğuna kolaylıkla hükmetmek mümkündür. Ne var ki tüm bu olumsuzluklar arasından ümmet ufkuna yaraşır kıpırdanışlar, duygular ve serzenişler de dikkat çekmiyor değildir. Yani başıyla birlikte öz değerlerinin büyük bir kısmını kaybetmiş gözüken ümmetin kendini aramaya başladığı anlamına gelen düşünce, duygu ve davranışları paylaşmak girişimlerinin farklı düzeylerde seslendirildiği de görülmektedir. Hani denir ya, kendimi kendim yitirdim, kendimi kendim bulsun, kendime kendim lazımsa, böylesi bir beklentiye olumlu cevap teşkil edecek gelişmeler de yok değildir. Bu durum, gelecek için güçlü bir ümit ve teselli kaynağı anlamı taşımaktadır. Buraya kadar yeis, ümit çizgisinde işaret etmeye çalıştığımız ümmet gerçeğini, bir bakıma öz eleştiri, bir anlamda da güçlü bir tepki ve uyarı olarak merhum Akif'in dilinden paylaşmak pek yerinde olacaktır. İlahi, kimsesizlikten bunaldım, aşina yok mu? Bütün yokluk mu her yer? Bari bir yok der sada yok mu? Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım. Elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım. Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor. Ey yolcu, nereden başladı yükselmeye, bak nerede ucu. Ey bu toprakta birer naaşı perişan bırakıp yükselen mevkibi erva, sakın arza bakıp sanmayın şevk-i şehadetle coşan bir kan var. Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var. Bakmayın, hem tükürün çehreyi murdarımıza, tükürün belki biraz duygu gelir ağrımıza. Tükürün cepheyi lakaydına, şarkın tükürün. Kuşkulansın görelim gayreti halkın, tükürün. Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere, tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne. medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskeli vicdanına asrın, tükürün. Yine hicranla çılgınlığım üstümde bugün, bana vahdet gibi bir yârı müsait lazım. Artık ey yolcu bırak, ben yalnız ağlayayım. Bu satırların gündemimize düşürdüğü düşünce, duygu ve davranışlarda ümmeti gözetme erdemine sahip çıkma uyarı ve çağrısı, yalnız ağlama düzeyinde de olsa ümmetleşmek, dolayısıyla büyümek demektir. Yazının başlığındaki tespit ve dolaylı çağrının süreklilik kazanmasının tüm ümmeti kapsayan ve bağlayan olmazsa olmaz bir görev ve erdem olduğu anlaşılmıştır sanırım. Her halükarda düşünce, duygu ve davranışlarımızda ümmeti gözetmek ve öncelemekte Mevla yardımcımız olsun. Değerli dinleyenler, Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan'ın kaleme aldığı Düşünce, Duygu ve Davranışlarda Ümmeti Gözetmek başlıklı yazısını paylaştık son olarak. Evet, böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2018 sayısından aktardık yazılarımızı. Yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.